Herkese merhaba. Politeknik Podcast'ten bir kez daha yayındayız arkadaşlar. Deprem gündemiyle birlikte birçok bağlantılı konuyu gündeme taşımaya, bu konuda bilgi edinmeye ve bu bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu hafta konumuz arama kurtarma olacak. Bugün konuğumuz ise Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'nden eğitim koordinatörü Nilüfer Kurt hocamızla beraber olacağız. Öncelikle hocamızdan kısaca bahsedelim. Dediğim gibi eğitim koordinatörlüğünü gerçekleştiriyor Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'nde. Kısaca MAK diyoruz. Afet alanında aslında fiili olarak, pratik olarak yaptığı şey ekiple beraber gidip o alandaki, afet alanındaki tim liderliğini gerçekleştirmek. Değil mi hocam? Hoş geldiniz bu
hoş
arada.
Bulduk, hoş bulduk. Merhabalar. Son Maraş depreminde o görevi üstlendim. Normal afet olmadığı zamanlarda da eğitimlerin koordinasyonuyla ilgileniyorum.
Anladım. Tekrar hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Sohbete şöyle başlayalım o zaman. Yani bireysel olarak, politeknik olarak da kısmen bu süreçte bir parçası olmaya çalışıyoruz, mahalledeki çalışmalara dahil olmaya çalışıyoruz, ama yani bizi yeni dinleyen arkadaşlar olabilir. MAG'ın kuruluş süreci ve şu anda yapmış olduğu faaliyetler, yani bugüne kadar kısaca tarihsel gelişiminden bahsedebilir misiniz bize?
Tabii MAG 1999 Gölcük depreminden sonra yerel kapasitenin arttırılması düşünülmüş. Çünkü ilk etapta oradaki halk birbirine yardım etti. Yani komşu komşuya yardım ettiği görüldüğü üzerine İsviçre Konsolosluğundan gelen bir proje olarak geliyor ve burada kabul gördükten sonra işlevi ilk önce Kocaeli'de başlıyor 2000 yılında, sonra Yalova, peşinden 2004'te de İstanbul'da kendini yaymaya başlıyor. İstanbul'da 2007'ye kadar faaliyetini sürdürdükten sonra 2007'de MAK Vakfı olarak devam etmeye başlıyor. MAK Vakfı olduktan sonra, bu da birkaç yıl yürüttükten sonra, bir süre sonra sanıyorum 2017'de vakıf kapandı. Bu arada bizler, yani 2009 yılında MAK AME'yi, yani MAK AME ne demek? Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği'ni kuruluyor ve bu şu andaki bulunan MAK'ların hem eğitim kadrosunu oluşturuyor hem onların bir arada durup sürekliliğini sürdürmekte görev almaya başlıyor bu dernek. Ben de Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği'nin genel eğitim koordinatörlüğünü üstleniyorum. Bizim buradaki hedefimiz her mahallede mümkünse İstanbul içi, İstanbul dışı kapasiteleri arttırmak. Yani afet durumundaki yapılması gerekenlerin ilk müdahale kapasitelerini arttırmak. Yani bu ne demektir? İnsanları afet olduğu durumlarda yönlendiren, onlara destek veren, ne yapması gerekeni bildiren kişiler. Yani bir nevi ekip liderleri. Ya da o mahallenin ili, eskiden vardı ya ileri gelenleri,
evet,
haline getirmeye çalışıyoruz. Evet, yani biz bilgili, donanımlı gönüller yetiştirmek hedefimiz burada.
Peki bir de şey sürecinden de bahsedebilir misiniz hocam? Bildiğim kadarıyla bu depremde de diğer daha önce katıldığınız afet alanlarında da bir şekilde AFAD'la eşgüdüm halinde bu sürece müdahale ediyorsunuz bildiğim kadarıyla. Hani bu
Evet.
işin hani resmi kanalı ne, hani süreç nasıl işliyor en azından?
Evet, şöyle, şimdi afet oldu. Maraş afeti oldu, gerçekleşti. Bize AFAD'dan emir geliyor. Zaten ekibi hazırlayın. İşte bizde havalimanıydı. Havalimanına gereç, malzeme. Biz ilk önce emri aldıktan sonra ekibimizi hazırlıyoruz. Ekip listemiz artı manifesto, yani ekip manifestosu, bir de malzeme manifestosu. AFAD'a aynı zamanda bunu da bildirmek zorundasın. Çünkü malzemene göre de iş dağılımı yapılır alanda. Yapıldıktan sonra işte onların yönergesine göre biz havalimanına gittik. Havalimanından alana transfer ediliyoruz. Eşyalar da transfer edilebiliyor. Bazen çokluk yüzünden karayolundan eşyalar, hava yolundan insanlar transfer edebiliyor ki bizde öyle olmuştu. Böylece ekip daha ilk günün sonunda alana varmıştı. Ancak bizim şöyle bir talihsiz sorunumuz oldu. Araç malzemelerimiz karayolundan geldi. Karayolundan geldiği için de biz alana gider gitmez hemen işleme giremedik. Böylece AFAD'dan alanımıza emirimizi aldık. İşte şu alanda sizin görev alanınız dendi bize. Bize Gaziantep İslahiye alanında şey verdi, görev verildi. Bu sadece tabii İstanbul ekibinden şu anda bahsediyorum. Diğer ekipler farklı alanlara da gitti. Böylece de işleme başladık. Yani alana gidip alandaki görevimizi bekledik diyelim.
Sonrasında
Bu
AFAD'dan görevinizi bekledi. AFAD görevine müdahale etmeye.
Evet, AFAD bize onlara gelen sonuçlar doğrultusunda arama yapılacak yerleri, diyelim ki bir örnek verelim, en çok çalıştığımız bir zaman apartmanı vardı. Ne dediler? Şu koordinatlardaki şu yerdeki alana gidin, orada şu kadar kayıp var. O gittik, biz de alana gittik, o kayıpların aramasında katkı sağladık.
Teşekkürler hocam. Ya biraz şey kısmına girmek istiyorum. Sonuçta yani Maraş depremi çok büyük, ciddi bir deprem yaşadık hep birlikte. 11 ili
Çok
doğrudan
üzüldüm.
dolaylı olarak ülkemizin tamamını, hepimizi neredeyse etkileyen büyük bir acı maalesef. Yani arama kurtarma meselesi ilk, yani uzun bir süre gündem oldu. İlk 3 gün sizin de belirttiğiniz gibi, uzmanların da söylediği gibi kritik, bildiğimiz kadarıyla 72 saatlik süreçte en azından canlı hayatı kurtarmak açısından böyle bir süreçten bahsediliyor. Aslında hani ülkece, hani AFAD'ın koordinatörlüğünde diyelim, sizin derneğiniz dahil olmak üzere belki benim bilmediğim birçok bu tür kurum kuruluşu da oraya seferber etmeye çalıştı ama bir şekilde eksikliklerle, yetersizliklerle bu süreci yaşadık. Yani biraz faaliyetlerinize devam etmeye çalışıyorsunuz. Siz kapasiteniz ölçeğinde, o depremde yaşadığınız tecrübeyle beraber sonrasında derneğe birçok talep ve arama, mahalle afet gönüllüsü olmaya çalışan arkadaşların da olduğunu biliyoruz ama bunu bir ülke çapında bir organizasyon olarak düşünürsek, yani Maraş depremi merkezinden yani neler eksik yapıldı? Hani siz neresindeysiniz dediğiniz bu kısmı ayrı, o çok büyük çaplı bir durum. Hani neler eksik yapıldı? Hani böyle bir durumda bundan sonrası için daha sağlıklı bir arama kurtarma faaliyeti için nasıl bir organizasyon gerektiği konusunda bir sonuçlar çıkardınız mı bu süreç sonunda? Böyle bir
Tabii ki,
şey
tabii ki.
oldu mu? Yani buna yönelik ne düşünürsünüz yani?
Şimdi ilk önce ben şöyle diyeyim. Ben 99 afetzedeyimdir zaten. Kocaeli depreminde. Kocaeli'de yaşadım. Kocaeli'de yaşıyordum. Yaşadıktan sonra 2023 yılındayız. 2023, yani kaç yıl geçmiş? 14 yıl hemen hemen geçmiş. Bu 14 yıl içinde ne kadar
24
ilerlemişiz? 14 yıl kadar değil. Öyle diyeyim. Yani
24 yıl
hiç mi
hocam bu arada.
ilerledik?
Evet.
İlerledik. Ama bir 14 yıl kadar ilerleyememişiz nedense. Şimdi AFAD nedir? AFAD afet ve acil durum yönetmenliktir. Yani bir yönetim şeklidir. AFAD'ın yapacağı burada yönetim şeklini bir bütünlük halinde yürütmesi lazım. Bütünlük deyince, bütünleşik deyince nasıl, ne yapması lazım? Bunun kamu ayağını, STK'sını, belediyesini, yani her şey için alması lazım. Valiliği, kaymakamlık, STK'sı, Kızılay'ı, belediyesi, büyükşehir belediyelerine, yani hepsi bir bütünlük halinde çalışmamız lazım. Bizdeki buradaki eksiklik demeyeyim de bir türlü bir araya gelemedi bunlar. Biz şimdi AFAD'la beraber çalıştık. Evet, AFAD'ın akredite ekibi olduğumuz için AFAD'ın bize verdiği yörelgere göre çalıştık ama eksiktik. Niye eksiktik? Alana gittik. Alanda hazırlık natamamdı. Natamam hazırlık, ben bunlar yanlış şeyler değil. Bakın, sonuçta onlar da darbe aldı. Oradaki birliklerimiz de zarar gördü. Yani AFAD'ın içindeki birlikte yaşayan arkadaşlarımız da yakınlarını kaybetti.
Doğru.
Askerlerimizin de yakınlarını kaybetti. Farklı politik sebeplerle asker emir bekleyerek müdahale etmek zorunda kaldı. Yani bunlar tabii ki bizim tartışmamızı değil.
Değil, evet.
Bunlar onların yapması, düzeltmesi gereken şey. Ben bir STK'yım. STK bir gönüllüyüm yani. Benim burada yapabileceğim nedir? Akredite olduğum için AFAD'ın bana verdiği görevi en layığıyla yerine getirmek. Ki yaptık da bunu zaten. Yani biz 8 tane ekip hazırlayıp 8 ekibi 4 alanda çalıştırarak dönüşümlü çalıştırabildik. Yani ve gerçekten İslahiye'de yüzlerce insanın hayatını, ya yüzlerce insan çıkardık ama hayatına canlı bırakabildiğimiz ya da canlı kurtarabildiğimiz insanlar ne yazık ki çok değil. Bunun sebebi de nedir? Çünkü işte biraz önce sizin bahsettiğiniz o 72 saat. Evet, insan hayatındaki o ilk 72 saat çok önemlidir. Ve bu 72 saati bilgili bilen kişilerle yapılsaydı, orada diyelim ki bizim MAK dediğimiz muhalefet günleri olsaydı, o zaman inanın çok daha insan kurtulabilirdi. Çünkü ne yapacağını bilmeyen insanlar vardı. Bilinçsizce kurtarıldı insan. Daha sonra birçok kurtarılan insanlar da hayatını kaybetti. Çünkü evet, kurtarıldı ama yanlış yöntemler uygulandı.
Yanlış ilk yardım yani.
Yani bizim buradaki, yani biz devlet ayağını devlet düzeltmesi gerekiyor. Bizler gönüllü ayağında ne yapabilirize bakarız. Yani biz derneğimiz olarak öyle bakıyoruz. Bizim buradaki hedefimiz herkese ulaşarak, hiçbir şey yapamazsa şu ilk birkaç gün içinde yani gerçek yardım gelene kadar yapabileceğin en iyisini yapmak. Yani herkesi kurtarabilmek değil burada. Kurtaramazsınız. Ama arama bu kurtarma sonraki ayaktır. Burada ilk hedef ayakta olanlara, küçük yaralar alanlara, o alandan uzaklaştırmak, o insanlara o anda sakinleştirmek, telkin vermek, yönlendirmek, bunlar çok çok daha önemli. Arama kurtarma elinde sonunda gelip kurtaracaktır ama ondan öncesi lazım.
Anladım hocam. Ya biraz şu yüzden açtım bu konuyu. Yani ülkemiz, yani sadece depremi bile düşünsek, yani büyük
Sınıf
metropollerin neredeyse tamamı diyelim, hani etkilenecek bir süreçle ilerliyor. Sizin Hüseyin Hoca'nın bir sözünü dinlemiştim, çok hoşuma gitmişti. Yani sonuçta deprem dediğimiz şey de yağmur gibi, kar gibi, fırtına gibi, afet gibi doğal bir olay. Kıtaların oluşumu, dünyanın oluşum sürecinde yaşanan bir doğal mesele. Biz buna ne
tabii
kadar
ki de.
uyumlu yaşıyoruz? Yani bununla mücadele edilmez. Bunu yok edemeyiz. Bu süreci geriye döndüremeyiz ama insanlar olarak da doğanın parçası olan insan bununla nasıl birlikte yaşayabilirizin
Tabii ki de.
aslında planlanması, kentlerin ona göre gelişmesi. Gerektiği zaman da böyle bir durum olduğu zaman da ona göre bir hazırlık sürecinin olması gerekir. Bunun da hani kamusal olarak işlenmesi gerekir. Yani bir devlet politikasıyla bunun yürütülmesi gerekir ama evet, gönüllü emeğiyle dediğiniz doğru, çünkü yani bu kadar devasa bir yıkımın içerisinde o an orada bulunan insanların eğitimli olmasıyla çok daha hızlı, çok daha etkili bir müdahale yapılabilir. Kısmına katılıyorum. Yani bunu teşvik edecek, yani kamusal olarak devletin, hükümetin, her neyse, bunu teşvik edecek bir takım politikaları var mı? Yoksa biz hani siz kendi çabalarınızla mı bu işi, sadece hani AFAD'dan akreditasyon ve oradaki işleyiş sürecine dahil olarak mı katkı sağlıyorlar, yoksa hani başka
Ya.
bir takım şeyleri var mı? Olumlu gelişmeye yönelik, bu alanın gelişmesine yönelik ne tür katkılarda bulunuyorlar diye bir soru geliyor aklıma.
Şimdi Türkiye'de 2020'den bu yana akreditasyona girdik biz. Yani 21 yılında akredite olduk. 2020'de akredite olduk. Yani bu demektir biz daha önceden, ben 2010'dan beri bir makım, yani malafet gönüllüsüyüm, çok daha önce başladık. Ancak onlar da biliyorsun Amerika'da FEMA var, örnek aldığımız. Orada yürüyenler
Soracaktım.
gibi bizim toplum, FEMA'nın tanıt şeyi de Türkiye'ye karşılık geldiği zaman toplum afet gönülleri demektir zaten. Bizim Türkiye'de bunu oturtmamız daha işte 2020 yılında bu akreditasyondan, artık akreditasyon da bir nevi ne demektir? Artık ben seni tanıyorum, seni kontrolden geçirdim, sınava soktum, artık sen benim yanımda, benim eşliğimde çalışabilirsin demektir. Bunu bu hale getirdi. Daha yeni yeni başladı bu. Ve hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz ama yine de ya, aksıyor. Niye aksıyor? Çünkü gönüllü sisteminde şimdi adam çalışıyor. Afet oldu. Adam çalışıyor. Adam iş yerinden izin alması lazım. Bu sefer ne yapıyor? Evrak istiyor işveren. Ama o evrağı veremiyoruz tabii hemen. Alana gittikten sonra verebiliyoruz. Çünkü alanda manifestomuzu veriyoruz. Manifestoda ismi var. Ne yapıyor? Bizden olduğunu ispat ediyor ama döndükten sonra o evrağı verebiliyor işverenine. Yani tabii ki böyle teşvikler olsa bir kere gönüllü sayımız artar. Yani şu anda İstanbul'u düşündüğümüz zaman, ki biz şu anda İstanbul'da yaşıyoruz, düşündüğümüz zaman çok çok gönüllüye, çok çok bilene ihtiyacımız var. Gönüllü değil, bilen gönüllüye, yetişmiş gönüllüye ihtiyacımız var. Burada tabii ki teşvikler olsa keşke, yani ne bileyim, toplu taşımalar daha ucuz olsa onlar için, ya da öğrenci gibi bilet alabilseler veya görev çıktığı zaman o görevi hiç düşünmeden çok rahat, patron beni işten çıkartır düşüncesiyle değil de paldır küldür, evet göreve çağrıldım gidiyorum deyip çıkabilse keşke iş yerinde.
Yani bunu evet
Bu
kamu
bundan
bunu gerçekleştirmesi gerekiyor sonuçta.
tabii ki, bunlar tabii
Güvenceyi
ki
vermesi
bundan.
gerekir yani.
Tabii ki keşke bunlar olsa, yani keşke lafını da hiç sevmem. Ama şu anda kullanmak zorunda, çünkü kendi hayatımın dışında gerçekleşen bir olay. Yani ülkem için isterim bunlar olsa, teşvik olsa. Bizler kendi üst başımızı, malzemelerimizi kendimiz alıyoruz. Bunu kamu bize verse, devletten alabilsek,
Doğru. Yani bunlara da girecektim
bir
aslında.
tane,
Bu
tabii
tür
4 ekip
destekler de yok, değil mi?
çalıştırmasaydık, 10 ekip çalıştırsaydık o zaman. Malzemeye göre çalışma çıkartabildik. Şimdi bir arama kurtarma ekibinin kullanması gereken belli malzemeler var ve bunlar çok pahalı. Gerçekten pahalı mı? Bir STK'nın bunun hepsini karşılama şansı yok. He ne yapar? Bir tanesini alır, iki tanesini alır. Ama iki malzeme demek, İki alanda çalışmak demek. Ama 4-5 tane varsa 4-5 alanda çalışma demek. Yani ne kadar çok alanda çalışabilirsen o kadar çabuk insan kurtarma şansın var.
Anladım. Yani siz bunları söyledikçe aklıma şeyler geliyor. Ben de mesleğim gereği şantiyecilik yapıyorum. Dolayısıyla 20-30 tane personel var, arkadaşımız var, alanda çalışan. İşte eli hilti tutan, jeneratör tutan, bu tür araç gereçleri doğallığında kullanan iş alanları var sonuç itibariyle. Aslında ben iş yerime bunu önermeyi düşünüyorum. Ya işte İstanbul'da yaşıyoruz, böyle bir gerçeklik var. Sizin yaptığınız şey o daha yaygın ve güçlü olması gerekir. Mahallelerde mümkün olduğunca insana bu şekilde bir iletişim ağının içeri dahil edip bu eğitimleri vermek, ama bir de hani depremde yaşadık ya, işte madenciler bu işi en iyi bilir. İnşaatçılar bu
Tabii
işi
ki.
en iyi bilir, gelirler. Bu evet, doğal olarak günlük her gün bir şekilde bu alet edevatla haşır neşir olan ve faaliyet alanı bu olan ve bu tür şeylere daha yatkın iş alanları var. Mesela bunları hızlıca bundan sonra yani tüm şirketlere şart koşup Tüm bu tür şantiyeler, işletmeler ilk yardımından arama kurtarma sürecine kadar eğitimden geçmeli, geçsin. Bu bir yasal zorunluluk olsun örneğin.
Bence de.
Mesela
Çünkü o
yani
zaman o kişiler mesela sadece hilti kullanmayı, betonu kırmayı değil, o anda o betonun altındakine de nasıl dikkat etmesi gerektiğini, nasıl
eğitiminde
ona
almış olacak.
zarar
Evet.
vermeden bu işi yapması gerektiğini. Çünkü kırmakla altındakini korumak farklı iki
Tabii
olaydır.
tabii. Yani
Şimdi kırmayı bilen onu bilmeyebilir ama ona bunu öğretirsen
eğitim
hem
evet.
kırar
Evet.
hem korur.
O yüzden en azından yani bildiği birkaç bir şey var şey anlamında ama alet edevat kullanmak anlamında dediğiniz gibi işin ilk yardımı nasıl müdahale edecek, nerede can var? Bu tür eğitimleri de alması aslında yani İstanbul
Kapasitemizi arttırır.
çok fazla arttırır. Bir de İstanbul'da biliyorsunuz yani şantiye hiçbir zaman bitmiyor yani. Devamlı yıkılan ve
Bitmesi
yapılan,
diliğiyle, bitmesi
yıkılmasa da bir
diliğiyle.
şekilde her alanda şeylerin sürdüğü
O
inşaat.
da ayrı bir tartışma
Evet,
konusu
evet,
olur.
evet, evet.
Ona girmeyelim
Yo, yo, onu eleştirmek anlamında demiyorum. Bu yapılıyor. Bu ayrı bir tartışma konusu ama sonuçta böyle bir
Evet, ne yazık ki.
İnsan topluluğu varsa bari bu konuda şart koşalım. Bu tür eğitimleri almaya ve o zincirin bir parçası olmaya afet anında dahil olmasını sağlayacak bir süreç gerçekleşse. Hani siz demin bahsettiniz. Evet yani bu Maraş depreminde yaşadık. Birçok insanın haberleri düştü. Afet bölgesine yardıma, kurtarmaya vesaire gitmiş iş yerinden habersiz. Dönmüş iş yeri, iş akdini feshetmiş. Hani bu akredite bir insan değil. Bu başka bir şey ama yani bu bilinse örneğin birçok insan ya ben gideyim eğitimimi alayım akredite olayım böyle bir durum olduğu zaman da hiç kimseye bir şey sormadan gidip bir çağrı geldiği zaman benim yani iş güvencemi zaten devlet sağlıyor. Bu bana veriyor diyeceği bir ortam sağlansın. Ya diyeceğim o ki işin aslına bakarsanız nasıl ki yani kentlerimizi insanca yaşayacak bir süreç halinde bugüne kadar öremediysek bu yapılarla yaşıyorsak aynı şekilde arama kurtarma konusunda da yukarıdan aşağıya sizin belki MAK gibi birçok farklı farklı bu
Tabii ki
teşvikle
var.
beraber örgütlenmeler ortaya çıkar. Bu süreç devam eder. Böyle bir sürece ihtiyacımız var gibi geliyor. Bu süreci örgütlerken yurt dışında başka ülkelerde olabilir, başka kurumlarda,
Tabii
sendikalarda
FEMA'yı örnek alıyoruz, JICA'yı örnek alıyoruz. Şimdi Amerika'da sistemler oturmuş artık. Yani FEMA diye yapı var. FEMA'nın altında FEMA Toplum Afet Gönüllüleri. Bunun altında kamusal STK'lar hepsi bir arada çalışıyor. Yani komuta zincirleri bir arada. O kişi orada bir aramaya, bir kurtarmaya gittiği zaman bundan para bile kazanabiliyor. Yani sistem öyle kurulmuş orada. Bizimkiler de bunu örnek alıyorlar. Ama burada nedir? AFAD'ın açılımı biliyorsun. Afet ve Acil Durum Yönetmenliği Başkanlığı. Yani yönetim başkanlığı. Yani aslında ne yapması lazım AFAD? AFAD bu işi sadece yöneten kurum olması lazım. Kendi altını da bir bölümleri olması lazım. Yani bütünleşik afet dediğimiz olay gerçekleşmesi. Yani bölümlere ayırıp sadece bunu yönetme işine baktığı zaman zaten sistem kendi otomatikman çalışacaktır. Orada sağdan soldan gidilmeden ziyade yerel oradaki kapasite de aynı şekilde çalışacağı için ne yapacaktır? Afet olur olmaz orada sistem çalışacak. Sen dışarıdan gelenler artık oraya destek için gidiyor sadece. Kapasiteyi arttırmak için gidecektir.
Anladım.
Yani sistemi keşke o hale getirsek. Yani getirme hedef tabii hep odur da mutlaka. Bizim hedeflerimiz oturamıyor. Oturacak yani oturmak zorunda. Bir de şeye onu sen çok güzel anlattın ben oraya devam etmek istiyorum. Evet deprem bir doğa olayıdır. Kendi başına bir afet değildir. Deprem olduğu için bizim ülkemiz güzel. Kaynaklarımız doğal olaylar olduğu için seller, heyelanlar, şeyler bunların sebeplerinin nedir? Bizim hayatımızı Türkiye'yi özel güzel bir coğrafyada ki bunun güzelliğinin sebebi zaten bunlar. Şimdi var olan güzelliği biz yanlış yerde kentleşiyorsak, yanlış yere inşaatlar kurarsak ne yapar? Deprem bize zarar verir. Ama depremin suçu değil ki o. Bu bizim hatamız. Biz yanlış yerde fay var, fayın üzerine niye gidiyorsun sen evi yapıyorsun? Dere var, derenin içine niye ev
Yapıyoruz.
yapıyorsun? Yani bunun sonucunda olacak budur. Denizi dolduruyoruz, dolduğumuz yere bina yapıyoruz. E o doldurma doğal değil ki. Yani sonuçta yine biz insanların afeti bitmiyor. Biz insan oğlunun yani kendi afeti, kalbimizin afetini bir düzeltsek, o kalbimizdeki o fırtınaları halletsek zaten bitecek hayat. Çok daha güzel hale gelecek. Daha beni konuşturursanız çok şey anlatacağım.
Yok,
Konuşmayalım o kadar değil.
bir şey soracağım. Zaten biraz zamanımız da doluyor hocam. Kısa bir parantez açacağım hocam. Bu Antakya'ya depremden 2 gün önce ben oradaydım. Öyle de bir hani süreç oldu. Döndüm Cuma günü, Pazar sabaha karşı meydana geldi
Rica ederim.
deprem. Sonrasında bir kitap almıştım. Bu Emin Maluf'un Arapların Gözünden Haçlı Seferleri diye bir kitap. Orada 1090'larda Haçlılar, işte Frankler diyorlar, gelmişler surlara dayanmışlar. İşte 100 gün tabii surları aşamıyorlar, orada bir takım hazırlıklar vesaire gerçekleştirirken deprem oluyor. Deprem oluyor, Antakya ahalisi, hani kitapta öyle yazıyor, Antakya halkı buna alışkın olduğu için tedbirlerini almış, hiçbir şey yok, problem yok, bununla yaşamaya alışmışlar ama istilacılar diyor, komutan ilk önce kışladan hayat kadınlarını gönderdi. Sonra içkiyi yasakladı ki hani bu Allah'ın bize vermiş olduğu mesaj diye, ve o istilayı gerçekleştirememişler. Depremi böyle bir şey gibi algılamışlar. Hani diyeceğim şu, ya bu
Size yukarıdan
topraklar,
haber gibi.
aslında Antakya ya da İstanbul, yani bu belli aralıklarda oluyor ve bu tarih kitaplarında böyle geçiyorken bile halen daha biz bu haldeysek, evet yani ya bir şeyleri yukarıdan aşağıya yanlış yapılıyor ve bu işin sonuçta ekonomi boyutu da var. Buraya girersek
Çok.
çıkamayız da.
Canım.
Mesele bu.
Çok.
Bununla keşke bu kadar acı
Yaşamasaydık.
yaşayarak öğrenmeseydik
Evet.
bu süreçleri.
Evet.
Hocam,
Ben de Antalya.
zamanımız dolmak üzere,
Doldum.
bir şey daha
Biraz
soracağım.
da eğitime gelelim o zaman.
Evet.
En önemli ayağı bu işin eğitim. Yani bizim şimdi ne kadar kamuoyu her şeye beklendiği kişiler kendinden sorumludur. İlk önce biz kendimizi eğitmemiz lazım. Kendimizi eğitirsek bu konuda, sırf bu konuda değil, toplumun genel ayağı eğitimimiz. Yani dışarıdan gelen ezberi sistemi değil de kendimiz de bir şeyler yapmamız lazım. Bu böyle diye böyle devam etmek zorunda değiliz. Orada ben 99'u Kocaeli'de yaşadığım zaman hem gençtim hem ben burada büyümedim. Yurt dışında büyüyen bir insan olarak Türkiye'nin deprem kuşağı olduğunu bilmiyordum. Yani bu nedir? Kıyamet dedikleri acaba bu mudur diye bir kaygı endişe içinde çıktım. Çocuğum vardı o zaman, kızım daha 7 yaşındaydı. Çıktım, sonra ben bilmiyordum ama etrafımdakiler de bilmiyordu. Böyle olunca tabii o kan yaşamın getirdikleri, işte hayatta para kazanıyorsun, çocuk büyütüyorsun, zaman geçiyor ama emekliliğime yakında işte böyle Maklan karşılaşınca gideyim öğreneyim bakayım neymiş bu diye başlayanlardanım.
Evet.
Evet, kişi kendinden başlaması gerekiyor. Yani korkarak, endişelenerek yaşamak çok zor. Bunu öğrenmenin yolu, güçlenmenin yolu ilk önce bilgi edinmektir. Bilmeyi hedeflemesi lazım. Bilmek için öğrenmemiz lazım, araştırmamız lazım. Toplumumuzun en büyük ayağı bu. Çok şikayet eden, çok eleştiren bir toplumuz. Bunun yerine keşke araştıran, bulan, yönlendiren insanları bir toplum haline gelebilirsek, işte o zaman çok daha güzel şeylere yol açarız ya da yelkeni yürütürüz diyelim yani.
Umarım hocam. Burada Politeknik'ten arkadaşlardan bunda konuşabilir miyiz hocayla diye bir şey var da, soru var da. Özellikle hani siz de sonuç itibariyle bir kadın olarak bu sürece dahil oldunuz.
Tabii konuşabiliriz herhalde.
Yok yok, konuşmak açısından demiyorum ama sonuçta evet, bizim toplumumuz o anlamda bir her alanda neredeyse bu cinsiyetçi yaklaşımla karşı karşıya kalıyor. Sizin dernek sürecinizde ben mesela 3 gün geldim kaldım ama oradaki ortamda gayet neredeyse kadın ağırlıklı bir ekibiniz olduğunu söyleyebilirim ama hem sizin bu süreçteki deneyiminiz açısından bu tür zorluklarla karşılaştınız mı? Hem de bir afet anında oradaki iş bölümü sürecinde böyle meseleler ayağınıza dolanır, sorun olur hale geliyor mu? Buna yönelik izlenimleriniz neler ya da tecrübeleriniz neler?
Şimdi evet, biz şanslı bir ekibizdir. Bizim %60'ını yakınımız kadındır bizim ekibin içinde. Hele mahalle kapasitelerimizde %70-80'e kadar çıkar kadın kapasitemiz. Bu artımızdır bizim. Şimdi arama kurtarma alanı, yani ileri düzeyde 60'a yakın kadınımız vardır. Ama şöyle bir olay var, yani ne kadar kadın çoğunluk olsak da bu hiltiyi kullananlar, kesenler, biçenler hep şeyi savunurlar. Yani ben yaparım dur
Evet.
muhabbeti savunduğu için bu, ama bizim kızlarımız, hatta sahada bir olay yaşanmış bana aksettirilen. Şimdi ben tim lideri olduğum için ben de fazla bana bir şey diyemiyor arkadaşlar, ama arkadaşlarımıza diyorlar tabii ki. Misal şey demişler, işte dur sen bir dur, biz yaparız demişler. O da demiş ki, yani sen demişler ipte de demişler, iniş yaparken ben hiltiyle beton kırıyordum orada demiş arkadaşım. Yani bu bir doğrudur. Yani biliyorsun, yani eğer kendin de bu işleri yapıyorsun, yani hiltiyi kullanmak, kesiciyi kullanmak bir kere zor bir iş değildir, bir tekniktir.
Evet.
Teknikle yapıyorsun bunu. He, nedir? Belki kuvvet açısından erkek 10 dakika yapıyordur, kadın belki 7-8 dakika yapıyordur. Tek fark budur. Ama o da kullanır, bu da kullanır. Ki arama kurtarmada bodyli sistem vardır. Yani tek başına bir şey yapmıyorsun ki orada. Bunu da erkek arkadaşlarımız anlaşacak, öğreniyorlar. Biz de öğreniyorlar. Diğer ekiplerde de öğrenme dileğiyle. Bir de şey vardır erkeklerden, erkekler kadınlardan komut almayı, hele ki sahada, hele de enkaz gibi bir yerde yönetenin kadın olması onları biraz böyle yapabiliyor. Öğreniyorlar. Yani öğretiyoruz yavaş yavaş. Olacak. Kadın akıllıdır. Kadının bakış perspektifi daha güçlüdür. Gerçektir bu. Kadın iyi bir yöneticidir. Çünkü kadın ne kadar duygusal olsa da, yani o kişiyi koruyan, koruma yeteneği daha yüksektir. Daha çabuk algılar. Yani bir risk gördüğü anda o etki tepkisi çok daha güçlüdür erkeğe. Erkek iş yapma peşindedir. Kadın iş yaparken çevresine de dikkat edebilir. Oradaki risk analizini çok daha iyi yapabilir. He, bu hepimiz için değil. Yani çok zeki erkeklerimiz de vardır.
Genellemeyelim hiçbirini
Biraz
diyorsun. Hı
ayıp etmeyeyim tabii ki. Sonuçta Hüseyin hocamız erkek. Ama
hı.
hocam da öyle şeyler
Yani
yok.
sırf Hüseyin
Hocam
Hoca'yı
çok
korumak için
adildi.
mi bu sözü? Sırf Hüseyin
Yok
Hoca'yı
yok
korumak
çok
için mi
yok,
dedim bunu?
çok yetenekli, çok adil.
Şaka yaptım.
Cinsiyet ayrımı yapmaksızın çalışan çok güzel arkadaşlarımız var. Yeter.
Evet, yeter. Ağzınıza sağlık. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. İsterseniz son sözü siz söyleyin. Yani dediğim gibi
Yok, son
tavsiye
sözü ben değil, sen söylemen gerekiyor. Ben şey olarak bitirmek istiyorum. Bir kere afetsiz günlerde buluşalım diyoruz biz hemen. Ama Türkiye bir afet ülkesi arkadaşlar. Depremi de çok, her şeyi çok olan bir ülkede yaşıyoruz. Biz bundan yaşamayı öğreneceğiz. Doğru yerde doğru yaşamayı öğreneceğiz. Sürekli bir beton yığını yapmayacağız. Yani ülkemizin güzelliklerinden faydalanmak için ne yapabilirizse bakacağız ve eğitim alacağız. Eğitim alalım ne olur. Kendimizi geliştirelim. Devlete bırakıp da hükümetlere bırakarak yapmayın bu işi. Siz bunları kendiniz organize edersiniz.
Yani evet, bırakmayalım ama yani onlardan da talep etmeyi tabii ki ihmal etmeyelim. Yoksa öbür türlü biraz
Önce kendimizi,
olacak.
şimdi bir şey istediğimiz zaman o işte kendimiz donanımlı olmamız lazım. Karşıdan ne istediğini, eğer bu işi bilmiyorsan ne istediğini bilemezsin.
Doğru.
Bir şey isteyebilmek için konuyu bilmen lazım.
Evet. O zaman bu kaydı burada bitiriyoruz.
Tamamdır.
Afete hazırlıklı günlerde buluşmak dileğiyle diyeyim ben de. Afet
Evet.
diliyorum.
Aynen öyle.
Hazırlıklı günlerde. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ
Ben
olun.
teşekkür ederim.